تاریخ و انسان.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Bir Tarih ve İnsan programında sizlerle tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda Muhittin Sami Aygüngöl görevinde ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Yoğun bir programımız vardı bu hafta.
Doğru. Evet. Yoğun bir programımız vardı, evet.
Şimdi artık daha da yoğun olacak herhalde.
Daha da yoğun olacak.
Malum.
Gaziantep, Kilis.
Evet.
Halep. Oralarda
güzel
konferanslar vardı, gezdik geldik.
Çok güzel. Belki bunları da kısaca alırız sizden ama.
İnşallah.
Şimdi öncelikle canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum.
Tamam.
Sevgili dinleyicilerimize. E-mail adreslerimiz, elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Buradan bize ulaşabilirler, sorularını sorabilirler. Hocam bu ay malum Fetih ayı.
Evet.
Türk İslam tarihinde ve dünya tarihinde çok önemli bir sayfa olan tarihimizin şanlı sayfalarından birisiyle ilgili bu hafta bir başlangıç yapacağız. Bu hafta kutlamalar da başlıyor zaten yavaş yavaş. Şimdi malum 557. yılı Fethi'nin.
Evet.
Şöyle bir başlangıç yapmak istiyoruz. Osmanlı tarihinde bir ilk belki de. Tabii ilkler çok ama
bu da bir
konuyla
ilk
ilgili bir padişah oğlunu tahta çıkarıyor. Malum 2. Murat Han, oğlu 2. Mehmet'i. Öncelikle neden böyle bir yola başvuruyor? Böyle başlamak istiyoruz. Buyurun hocam.
Evet. Evet, İstanbul Fatihi'nin fetihten önceki hayatına da şöyle bir bakalım demek istiyorsunuz galiba,
evet.
Fehim Bey.
Hazırlıklar malum başlasın.
Evet. Şimdi doğru dediğiniz, bu bir ilk. Yani bir daha Osmanlı tarihinde normal olarak bir padişah kendi arzu ve isteğiyle oğlunu tahta çıkarmış değil. Kendi arzu ve isteğiyle kendisi tahttan feragat edip çekilerek oğlunu tahta çıkardığının ikinci bir örneğine rastlamıyoruz. Tabii bu şöyle bir durum da söz konusu değil. Yani padişah 70 yaşına falan dayanmıştır. Oğlu 40'lı yaşlardadır. Bir tane oğlu vardır. Çekilebilir deriz. Böyle bir nokta da yok. Burada aslında neden böyle bir hadise oldu derken bunu sormak yerinde bir hareket. Çünkü 2. Murat Han'a baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in babası henüz 40 yaşında tahtı terk ettiğinde.
Evet.
Yani belki de saltanatının en verimli olacağı çağında, tecrübeli, tecrübesinin en üst sınırında, tecrübeli bir şekilde ve de 40 yaşında, yani yaşlı değil, en dinç bir çağda bırakıyor. Bu enteresan. İkincisi, tahtı bıraktığı oğlu 12 yaşında. Bu da enteresan. Yani dediğimiz gibi kendinin yaşı ileri olur, oğlu da 30 yaşlarındadır, 25 yaşlarındadır, 20 yaşlarındadır. Yani 20 ve üzeri bir yaşlardadır. Bu da mühim. 12 yaşında bir oğluna bırakıyor. Dolayısıyla neden sorusu burada gerçekten tam yerinde bir soru. Önemli bir soru. Çünkü böyle bir vaziyete bakıldığında herkes farklı farklı yorumlar yapabilir. Nitekim yapıyorlar da. Yani bunlardan bir tanesi, biz iki haftadır biraz da içki meselesine cevaplar vermiştik değil mi? Yani ikinci Murat Han kenara çekilecek ve içkisiyle, eğlencesiyle meşgul olacak diyenler de var. İşte böyle bir noktadan oraya doğru da gidiş var. Şimdi dolayısıyla bizim burada neden dediğimiz zaman ortaya pek çok nokta çıkmış olacak. Şimdi bir tanesi, ikinci Murat Han'ın bu tarihe gelinceye kadar, yani 1444 yılına gelinceye kadar ki saltanat vakalarını, olaylarını şöyle bir genel anlamıyla hatırlamak gerekir. Hatırlanırsa ancak o zaman, yani bir 19 senedir tahta bulunuyor. İkinci Murat Han tahta çıktığının ilk 2 senesi çok çetrefillidir ve çok sıkıntılıdır. Kendisi genç bir şehzade, o da 16-17 yaşlarında ve ilk olarak iki büyük aileyle karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi amcası Mustafa Çelebi isyanıdır. Amcası dediğimizde Yıldırım Bayezid Han'ın oğludur. Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu Mustafa Çelebi bu Timur'la olan savaşta kayboldu. Ve nereye gittiği, ne olduğu, öldüğü mü Timur tarafından Semerkand'a götürüldüğü rivayet ediliyor. Ancak hakkında hiçbir bilgi alınamıyor, bulunamıyor.
Kayıp.
Kayıp. Yani böyle bir durumda. Daha sonra Timur'un ordusunda Semerkand'a götürüldüğü rivayet ediliyor. Ve oradan geri dönüyor. İkinci Murad'ın saltanat yıllarında, yılının başında. Artık hangi kısımdaysa orada ortaya çıkıyor Rumeli mıntıkasında. Ve Rumeli'de derhal Rumeli güçleri, özellikle Akıncı kuvvetleri hemen Mustafa Çelebi'nin etrafında birleşiyorlar. Rumeli Osmanlı'nın en can alıcı, vurucu, asıl vurucu gücünü meydana getirir ki bu Anadolu'da bulunan 2. Murat için fevkalade tehlikeli bir durum. Onun Edirne'ye ve çevresine sahip olması 2. Murat'ı ciddi manada sıkıntıya düşürüyor. Şimdi bizim Osmanlı tarihleri Düzmece Mustafa derler. Evet. Meşhurdur, bilirsiniz. Yani Mustafa Çelebi Osmanlı tarihlerinde Düzmece Mustafa. Yani aslında şey değil, Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu değil. Böyle birisi ortaya çıktı. O kayboldu. Birisi de ben Mustafa'yım dedi. Bu Düzmece. Şimdi bana sorarsanız gerçekten Düzmece midir diye ben pek katılamıyorum. Yani çünkü eğer Düzmece bir şahıs olsa bu kadar güçlü, kudretli, yaşlı, eski Akıncı beyleri bunun etrafında yer almaz. Bütün Rumeli Akıncıları bunlar gün görmüş, kimler tecrübeli ya? İnsanlar.
Birkaç isim var mı?
Tabii mesela Gümlüoğlu, mesela Evrenosoğlu. Evrenosoğlu değil mi? Evet, yani bunlar hep bu Akıncı beyleri onun yanında yer alıyorlar. Mihaloğulları, evet. Yani her birisi, tamamı hemen hemen. Hepsi Rumeli mıntıkasındalar ve hepsi yanındalar. Bunların Düzmece uydurma bir kişinin etrafında toplanmaları mümkün değil. Ki onun bazı kendini belli eden bir beni sırtında olan bazı alametleri de gösterdiği rivayet edilir. Evet, İnandırdıkları olduğunu ifade eden. Dolayısıyla burada 2. Murad'ın ve Osmanlı tarihlerinin bunu Düzmece şeyiyle göstermeleri yani çok ciddi bir tehlike. Yani Anadolu da bu tarafa kayabilir, diğerleri gidebilir. Yıldırım Bayezid'in oğlu neticede 2. Murat Han daha genç, daha tecrübesiz, öteki daha tecrübeli bulunabilir. Etrafına bütün Rumeli güçlerini almış. Yani bu sıkıntıyı giderebilmek için Düzmece demeleri biraz siyasi bir hadise olarak değerlendirmelidir. Ki ben şahsen böyle düşünüyorum. Yoksa mümkün değil. Ve bu gerçekten 2. Murat Han'ı çok büyük bir tehlike içerisinde bırakıyor. Saltanatı kaybetme noktasına geliyor. Hatta bu durumda Mihaloğlu Mehmet Bey var. Tokat Kalesi'nde hapis tutuluyor. Mihaloğulları'nın en büyük atası.
O da Akıncıların
büyüğü. O da Akıncıların piri. Onu getirttiriyor Murat II. Murat Han. Ve o Ulubat Gölü'nün karşısında bağırıyor. Bire Evrenoş oğlu, bire Gümlü oğlu. Onlara bir düzmecenin yanında ne işiniz var sizin? Gelin padişahın katında buluşun hepiniz beraber. Padişah burada diye onlara yüksek sesle bağırıyor. Şimdi Mihaloğlu Mehmet Bey öldü zannediyorlarmış. Yaşı epey ileri. Onu Çelebi Mehmet bir meselesinde kızdığı için orada hapsettirmiş. Herkes de öldü biliyorlar. Bu Akıncıların pirini, sesini duydukları zaman bütün Akıncı beyleri o tarafa meylediyorlar. Bu arada karşı tarafa devlet adamlarına mektuplar yazıyorlar. Onları bu tarafa çekiyorlar. Ve neticede kaybedilmek üzere olan bir savaşı belki de 2-3 tane tecrübeli devlet adamının yerinde müdahaleleriyle 2. Murat Han kazanmış oluyor.
Yani bir söz ne kadar önemli değil mi?
Evet. Bir söz. Yerine göre bir kişi.
Bir kişi.
Bir kişi. Çok önemli gerçekten. Şimdi bunun akabinde tabii bu gaileyi 2. Murat'ın başına çıkaranlardan bir tanesi Bizans. Hemen 1432'de ilk olarak, 31'de tahta çıkmıştı. Bizans İstanbul'u kuşatıyor 2. Murat Han. Onun bu ilk ve son kuşatmasıdır. Tahta çıktığının ertesi yılı böyle bir meseleye. Belki de tamamen fetih. Çünkü Yıldırım Bayezid de en az 4 defa kuşattı. İstanbul artık Osmanlı padişahlarının Yıldırım Bayezid'den itibaren hemen hepsinin bir fetih idealinin meşalesinin tam manasıyla yakılmış olduğu, devam ettirilmiş olduğu bir durum söz konusu. Nitekim 2. Murat Han da bu gaileyi defeder etmez, belki cezalandırmak için, belki gerçekten fetih gerçekleştirmek için İstanbul'u kuşatıyor. Hatta Emir Sultan da bu kuşatmaya geliyor ve talebeleriyle birlikte büyük bir gayret sarf ediyor. Ciddi manada bir kuşatmadır bu. İşte bu esnada Bizans bu defa da 2. Murat'ın kardeşi küçük Mustafa Çelebi'yi isyan ettiriyor. İkinci bir isyanla karşılaşıyor. Ve akabinde İznik üzerinde onu yaptığı savaşta yenecek ve öldürttürecektir. Ortadan kaldıracaktır 2. Murat Han.
Boğdurarak değil mi?
Evet. Genelde Osmanlı padişahlarının eski Türk soyunda da vardır bu. Hükümranlık, hükümdarlık ailesinde kanlara akıtılmaz, kutsal sayılır ve boğdurulmak, yay kirişiyle boğdurulmak suretiyle öldürülür. Aynı şekilde.
Mustafa Çelebi'de de bu şekilde mi olmuştur?
Mustafa Çelebi'yi asıyorlar. Olmayan bir şey, asıyorlar. Yani düzmece olduğunu göstermek için onu normal yay kirişiyle değil, asmak suretiyle öldürüyorlar.
Bu da bir alamet olarak.
Bunu da bir alamet. Yani bu gerçekten biz bunu düzmece olarak biliyoruz demenin bir ifadesi olmuş oluyor.
Evet.
Şimdi tabii iki büyük ciddi manada bir Bizans entrikasıyla karşı karşıya ve bir ne oldu burada 2. Murat Han içeriden gelen sıkıntılarla, içeriden gelen isyanlarla boğuşmuş oldu. Tabii bundan sonra 2. Murat Han'ın özellikle Balkan mücadeleleri başlayacaktır. Balkan fetihleri, onu Balkanlardan gelen tehditler, Anadolu'da Karamanoğullarından gelen tehditler ve bunlarla uğraşırken ben bu ilk iki yılına dikkat çekiyorum. Bir de oğlu 2. Mehmet'e tahtı bırakmadan önceki iki yılına, yani 1442-1444 yıllarına dikkat çekmek istiyorum. Bu son iki yılı da çok önemli 2. Murat Han'ın. Bu son iki yılı özellikle Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin son derece nazik durumlara düştüğü bir devredir. Ki bunların başında Macarlar gelir. Macarların başında Macarların meşhur bir komutanı vardır, Jan Hunyad. Yani milli bir kahraman gibidir Jan Hunyad. Büyük bir kahraman gibidir. Osmanlıları çok uğraştırmıştır. 2. Murat ve Osmanlı kuvvetlerini 2-3 defa bozmuştur. Vazak bozgunu, Hermannstadt bozgunu diye geçer. İlk defa Osmanlılar Balkanlarda böyle ciddi sıkıntı içerisine düşmüşlerdir. Yani Edirne'ye doğru sanki geri çekilecek, Rumeli'den atılacak bir hava oluşturulmuştur Balkanlarda. Ve dehşetli bir savaşlar, kış şartlarında parmakların, ellerin koptuğu bir noktada savaşlar, uğraşlar verilmiştir. 2. Murat Han çok büyük sıkıntılar çekmiştir ve bunun neticesinde Macarlarla ve Balkan milletleriyle bir Segedin Anlaşması imzalanmıştır 1444 yılında. Segedin Anlaşması diyoruz biz buna.
Evet.
Ve tabii 2. Murat Han ne yaptı? Burada büyük sıkıntılar gördü ve çekti. İşte bu esnada 2. Murat Han'ın Balkanlarla uğraşırken Karamanoğulları da Osmanlılara arkadan en ciddi saldırılarından birini yapıyorlar. Ve Beyşehir, Seydişehir, Akşehir civarında görülmemiş zulümler yapıyorlar. Görülmemiş, yani benim burada söylemekten hicap duyabileceğim olaylara sebep oluyorlar.
Halbuki akrabalar.
Yani hem akraba,
hem Türk,
Müslüman. Hem Müslüman. Yani yapılacak iş değil. Bunu yapmışlar, böyle hareketlere. Hatta 2. Murat Han geri döndüğü zaman, bütün bunlara haber aldığında, ellerini iki tarafa açıp, söyleyin ben bu zalime ne yapayım? Yani bu zalime ne yapayım ben? Bunlar Müslüman, bunlar Türk. Ben buna ne yapayım? Bu yaptıklarını nereye oturtayım? Ve ilk defa bir padişah dört mezhep kadısından da fetva alıp Karamanoğlu seferine çıkar. Burada 2. Murat Han'ın büyük oğlu vardır, Alaaddin. Büyük bir başarı gösterir. Ve bu savaşın akabinde Alaaddin ölür.
O da üzer değil mi padişah?
Evet, yani Alaaddin 2. Murat Han'ın büyük oğlu Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Alaaddin vefat eder ani olarak. Şimdi 2. Murat Han'ın son 2 yıl Balkanlar'da çektiği sıkıntılar, Karaman'daki durum, oğlunun ölümü 2. Murat Han'ı çok sarsar, çok üzüntülere sebep olur. Oğlu Mehmet henüz gençtir, kendisi üzüntü ve sıkıntı içerisindedir. Osmanlı padişahlarının genelde bir de Nikris hastalığından biz muzdarip olduğunu da hep biliriz. Ve bu arada Bizans'ta da bir saltanat müddeisi Orhan bulunmaktadır. Bakın şimdi 2. Murat Han bir endişe içerisinde yaşıyor. Hangi endişe? Kendisinin o çocukluk, yeni gençlik tahta çıkmış olduğu yıllardaki bir endişeyi yaşıyor. Belki de Mihaloğlu'nun o hadisesi olmasa tahtı ve saltanatı kaybedebilecekti. Büyük oğlu vefat etti. Oğlu küçük, kendisine bir hal olursa acaba devlet adamları Orhan'ın yanına giderler mi? Orhan'ın etrafında birleşirler mi? Orhan'ın durumu ne olur? Böyle bir noktada muhtemelen 2. Murat Han düşünüyor ki ben bu oğlumun saltanatını meşru bir hale getireyim. Onu tahta oturtayım, kendi dönemim zamanında devlet adamlarını ona bağlayayım, Rumeli'ye, Anadolu'ya padişahın Mehmet olduğunu göstereyim.
Evet.
Yani eğer genel baktığımız zaman, genel olarak tarihi 2. Murat Han'ı gerek tahta çıkışından gerek oğlu Mehmet'e bırakıncaya kadar bir genel konsept içerisinde incelediğimiz zaman ortaya çıkan durum bu. Ve de herhalde son derece haklı.
Evet.
Değil mi? Yani kendi yaşadıklarından bir insan kendi çektiği sıkıntıları oğluna anlatır. Değil mi? Yani siz bir iş yapıyorsanız, ticaret yapıyorsanız, ticarette karşılaştığınız bir takım sıkıntılar vardır. Bunları çözmüşsünüzdür, çözememişsinizdir. Kimi sizi büyük sıkıntılara düşürmüştür. Kimini bir takım kendi tecrübenizle, kendi dirayetinizle çözmüşsünüzdür. Ardından oğlumuza sizin anlatacağınız sizin gördüklerinizdir. Sizin çektiklerinizdir. Onun çekmemesi, onun yaşamaması, onun daha rahat güçlüklerin üstesinden gelmesi gerekeceği için siz oğlumuza bildiklerinizi anlatırsınız, bildiklerinizle hareket edersiniz, önceden yönlendirirsiniz. İşte 2. Murat Han tahta çıktığında devlet adamlarının birdenbire tamamının düzmece denilebilecek, ortada hiç görünmeyen o güne kadar bir Mustafa'nın etrafında hemen birleşebilmeleri, Bizans'ta bulunan, bilinen ve daha büyük bir tehdit unsuru olabilecek olan Orhan'ın etrafında birleşmemeleri nedeniyle oğlu Mehmet'i kendi hayatında, kendi saltanat yıllarında kendi bir tarafa çekilip onu işte padişah budur diye göstermek istemesinden kesin kaynaklanır. Yani bunları bazı şeyi birden dikkat edin şu açıklama. Bir de içki içmek için çekildi. Ne kadar basit, ne kadar sığ, ne kadar tarih bilmemezlik. Veya tamamen ne deriz biz buna işte şaşı bakış dediğimiz bakış noktası. Başka bir şekilde ifade etmek mümkün değil.
Öyle devlet idare etmek sıradan bir iş değil ki.
İsterseniz bir de ikinci Murat Han'ın bu noktadaki giderken bazı ifadelerine de şey söyleyelim. Evet. Dinleyicilerimiz, sevgili Tegiret FM dinleyicileri ona da muttali olsunlar. Son derece enteransındır. Kendisi bu sıkıntılar bir de çektiği o son iki yıldaki Balkanlarda, Anadolu'da çekmiş olduğu sıkıntılar, üzüntüler onu Anadolu'ya sevk ederken de çok hoş bir beyti vardır. Evet. İkinci Murat Han'ın yani düşünce yapısını, şahsiyetini, neden çekildiğini yansıtan, ifade eden çok hoş bir sözdür. Bize ısmarlamadılar ya bu yalan dünyayı. Varalım zikredelim bir iki gün Mevla'yı der. Yani bize mi ısmarladılar bu yalan dünyayı? Bütün bu yalan dünyanın sıkıntısını, eziyetini, meşakkatini hep biz mi çekeceğiz? Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı. İşte bu noktada ikinci Murat Han'ın gerçekten o üzüntülerden uzak, buna hatta yine bir bizim tarihlerimiz bir de farklı bir yönden bakarlar. Ehli tecridin külahı tacı istinasıdır. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır derler. Ehli tecridin külahı tacı istinasıdır. Ehli tecrid taçtan ve tahttan uzak durmak sebebiyle ehli tecrid olurlar. Gönül ehli olurlar. Derviş ehli olurlar. Onlar o sebeple taçtan ve tahttan uzak oldukları için saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Bunun değişik söylemlerini, ifadelerini hep biliriz. Değil mi? Yani evet. Kanuni'nin de buna benzer ifadeleri vardır. Dolayısıyla ikinci Murat Han biraz kenara çekilip Rabbi ile baş başa olmak, huzurda olmak. Bakın az önce birinin söylediği içki şeyine bakın, kendisinin ifadesine bakın. Şimdi şu ifade kendi sözünü, kendi ifadesini, kendi düşüncesini almak varken bir zorlama yorumlar olmayan sözler ve iftiralar söylemek ne kadar basit. Halbuki şu söz ne kadar hoş. Bize ısmarlamadılar ya bu yalan dünyayı. Varalım zikredelim bir iki gün Mevla'yı. Ama bu demek değildir ki saltanatı da öyle rastgele bırakıyor. Oğlu 2. Mehmet'i bir tecrübe edinmek. Tecrübe edinsin. Yani yetişsin. Kendisine belki de ani olarak bir vefat, bir şey, insan belli bir noktada eğer bir korkuya kapılırsa ölüm o oğlunu yetiştirmek ister, çabuk yetiştirmek ister. Çabuk tecrübe kazanmasını ister. Ne yapıyor? Oğlum tecrübe kazansın, yetişsin. E nasıl yetişir 12 yaşındaki bir çocuk? Aslında 2. Mehmet Manisa valisiydi. Yani önceden bir yıldır Manisa'da valilik yapıyordu. Etrafında lalaları var, hocaları var, alimleri var. Şimdi burada da onu tahta oturttuğu zaman Çandarlı Halil Paşa'yı padişah namına yanına bırakıyor. Ona sahip çıkacaksın. Adam, sadrazam şunu tamamlayayım. Sıfatıyla devleti idareye devam edecek. Büyük alim Molla Hüsrev'i de kazaskerlik mevkiine bırakıyor ve onlara ısmarlıyor.
Evet hocam bunlara ikinci bölümü tekrar devam edeceğiz. Ederim. Görüşmek dileğiyle. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor yanımızda. İletişim bilgilerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Bu hafta İstanbul fethine giriş yaptık. Hocam, 2. Murat Han Manisa'ya çekildi. 2. Mehmet Han neler yaptı? Başarılı oldu mu? Biraz da buradan
evet, 2. Sultan 2. Murat Han çok arzuladığı Rabbinin ismini rahat ve asude bir şekilde zikredebilecek miydi, evet, diyoruz. Veya 2. Mehmet Han rahat bir şekilde saltanat sürebilecek mi? Bu dünyanın cefasından safasına nöbet gelmez demişler. Akıl isen gafil olma, geçen günler geri gelmez. Bu dünyanın cefasından safasına kolay kolay nöbet gelmiyor. Gerçekten 2. Murat Han'ın saltanatı böyle ani olarak, aslında ani olarak derken şunu da ifade etmek lazım. 2. Murat Han Edirne Seged'in sulhü ile bütün Balkan ülkelerine, ki burada İncil ve Kur'an üzerine yeminler yapıldı, en az 10 yıllık bir anlaşma yaptı. Karamanlılar, Karamanoğullarına yapılan seferde Karamanoğulları da 4 mezhep üzerine yemin ettirdi, bir daha saldırmayacağım diye Karamanoğlu İbrahim Bey'i. Aslında 2. Murat Han saltanatı terk ederken hem Balkanlar hem Anadolu itibariyle oğluna çok da rahat bir ülke bıraktı. Yani çok rahat devlet idaresini, hükümeti idaresini rahat bir şekilde sürdürebileceği, geçirebileceği, tecrübe kazanabileceği rahatlıkta bir ülke bıraktı. Yani bu noktada 2. Murat Han'ın çekilmesine çok da yanlış görülmez, bakılmaz. Yani sıkıntılı bir devlet bırakmadı. Evet, kendisi büyük sıkıntılar çekti ama gailesiz ve sıkıntısız bir ülkeyi devretti. Evet. Bu noktada 2. Murat Han'a bir şey denemez. Fakat 2. Murat Han son zamanında, o Seged'in sulhünden önceki 2 senede Balkanlarda sıkıntı çekti ve mağlubiyetler yaşamıştı. İşte böyle bir noktada onun tahttan çekilmesi hemen gerek Bizans'ı gerek Karamanoğullarını hareketlendirdi. Karamanoğlu İbrahim Bey aslında büyük yeminler etti. Bir daha saldıramıyor. Fakat teşebbüse geçmekten de, bu onu başka teşebbüslere geçmekten de alıkoymuyor. Onun çekilmesini, 12 yaşında bir çocuğun iktidara getirilmesini görünce derhal müttefiklere, Balkan ülkelerine, Bizans'a, Macar kralına nameler yazıyor. Macar kralına gönderdiği namede diyor ki, Osmanoğlu aklını kaçırmış 2. Murat Han için. Osmanoğlu aklını yitirdi. Düşünme gücünü kaybetti. Dimağı bozulmuş bir halde dağ bayır çiçek böcek dolaşıyor seyrederek. Günlerini kadınlarla ve çevresini saran nedimlerle geçiriyor. Oyunda, eğlencesinde. Yerine ise yeni yetişmekte olan bir çocuğu oturttu. Ülkenin yönetimini ve halkın işlerini tamamen onun idaresine bıraktı. Bu çocuk tecrübesiz ve bunu tepelemek, bunu iş başından uzaklaştırmak gayet kolay olacaktır. Çünkü yeni sürgün bir daldır. Bugüne denk cek görmedi. Savaşın doruklarında aç sürmedi. Yılların tecrübesinden geçmedi. Tedbir nedir, tedarik nedir bilmez. Bunu bilecek dereceye erişemedi. Ve her şeyden önemlisi, daha ergenlik çağına dahi gelmeyen bir oğlan, babası ise elini yüzünü dünyadan çevirmiş bir kocadır. Fırsat zamanıdır, birleşme anıdır. Bu olgunlaşıncaya ve devlet yıldızı parlayıncaya kadar beklemeyiniz. Son pişmanlık fayda vermez. Son peşimanlık ıssı etmez imiş, fayda etmez imiş. Gussası ta ölünceye kadar gitmez imiş. Ölünceye kadar diyor, gam ve kasavet çekersiniz neden vurmadık diye. Onun için hemen böyle bir fırsat ele geçmez. Derhal saldırın. Benim büyük yeminim var. Yoksa bu taraftan vurup çıkartacağım.
Duramıyor yani.
Duramıyor. Fakat diyor, büyük yeminim var. Saldıramıyorum. Vuramıyorum. Elim kolum bağlı. Siz oradan saldırın, gerekeni yapın. Ben de daha sonra buradan gerekeni yaparım. Yani kendisi birden hareketlenemiyor. Şimdi bunlar aslında yani bir Müslüman ülke, bir Karamanoğullarına baktığımız zaman bazen Karamanoğlu Anadolu Birliği'ni sağlamada en şanslı ülkeydi, beylikti. Karaman, Larende ve Selçukluların merkezi Konya gibi Anadolu Selçuklularının merkez şehirlerine sahipti. Yani Anadolu Selçuklularının devamı gibi görülüyordu. Anadolu Birliği'ni sağlayacak en kudretli beylikti. Ve herkes de bunu böyle görüyordu. Ancak bana göre Karamanoğulları, özellikle tabii bunu hanedan olarak söylüyorum, hükümet olarak söylüyorum, beylik idarecileri olarak söylüyorum ki Osmanlılar onlara damat yaptılar, kız aldılar, kız verdiler, akrabalık kurdular. Hiçbir zamanda kendilerine bir tehdit, vurma olmadıkça Karamanoğulları üzerine yürümediler. Topraklarını almadılar, saldırmadılar. Ne zaman bir saldırı olursa mukabele ettiler. Ancak Karamanlıların devamlı bir şekilde Bizans'la, devamlı bir şekilde Avrupa ülkeleriyle, Balkan milletleriyle bir ve beraber olup Osmanlı'ya vurması gerçekten büyük talihsizliktir. Burada bunları da yeri geldiği için ifade etmek gerekir. Büyük talihsizliktir. Çok yanlış bir siyaset gütmüştür Karamanoğlu siyaseti. Bizim tarihimizin bana göre en belki de talihsiz hareketlerinden ve siyasetinden, davranışından bir tanesidir diyebilirim. Ve tabii Karamanoğlu'nun Bizans'ta aynı şeyi gidiyor. Bizans'ta bakıyor ki tabii II. Murat Kurt politikacı. Ondan endişe ediyorlar. Balkanlarda durabilecek, karşı durabilecek, Osmanlı'ya karşı harekete geçecek bir siyasetin önünü alabilecek tecrübeli 23 yılın tecrübesi var. 1521'de tahta çıktı, 1444'te çekildiğini düşünürsek 23 yıldır saltanatta ve tahta bulunuyor. Dolayısıyla ondan büyük endişe ediyorlar. Dediğim gibi az önce yaşı da 60-70 değil, 40 yaşında en tecrübeli ve en verimli olabileceği bir zamanda. Şimdi Bizans da hemen papalığı devreye koyuyor. Ve Balkan devletlerine zaman geldi. Bir an önce Osmanlı üzerine yürümemiz lazım. Osmanlı'yı Karamanoğulları da harekete geçecek. Doğudan ve batıdan yok etmemiz lazım diye. Onlar da özellikle Jan Hunyad'ı. Çünkü Jan Hunyad son seferlerde Avrupa'nın silahşırı durumda. Bir numaralı.
Kahramanı ilan edilmiş.
Başarılı. Osmanlı'ya karşı, Hilal'e karşı tek kahraman ve onun etrafında herkes birikiyor, birleşiyor. Hatta Venedikliler bu savaşa girmek istemiyorlar. Fakat Jan Hunyad'ın bu başarıları onları da cesaretlendiriyor ve biz de bu pastadan bir pay kapalım. Yani Jan Hunyad mutlaka yenecek. Böyle bir şey oluşmuş. Mutlaka Osmanlı'yı ezecek ve yenecek. Bu pastadan biz de uzak kalmayalım. Biz de pastadan yiyelim, istifade edelim. Düşüncesiyle Venedikliler de giriyorlar. Bütün Balkan milletleri toplanıyor. Fakat Jan Hunyad İncil üzerine yemin ettiği için yeminini bozmak istemiyor. Ve diyor ki benim yeminim var. Daha yeni mürekkebi kurumadı. Ben nasıl bu yemini bozabilirim? Bunun üzerine Papa diyor ki o da tabii onlar da Osmanlı'ya karşı kafir sözüyle ifade ediyorlar. Onlara karşı, kafire karşı verilen yeminin bir hükmü yoktur. Böyle onlar da bu tarafa, Müslümanlara böyle söylediği için onların ifadesi olarak söylüyorum. Onlara karşı söylenen, verilen sözün, yeminin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Dolayısıyla da gayet rahat bozabilirsin. Bu bir yemin bile değildir diyor Papa. Ve hatta daha sonra Avrupalı tarihçiler Varna bozgununu, kendilerinin Varna bozgununu bu yeminin bozulmasına bağlayacaklar. Ve Cenab-ı Hak o kendilerini, onları bu yemini bozdukları için kahretti, perişan etti diye yazacaklardır. Bu da işin farklı bir yönüdür. Yani ne olursa olsun. Bakın bu şeyin bozulma, hatta Jan Hunyad diyor ki o zaman seferi Eylül'e kadar geciktirelim. Çünkü anlaşmaya göre Osmanlılar bir iki kaleyi bize terk edecekler. Geciktirelim ki bu kaleleri alalım. Ve gerçekten Osmanlılar belki de bu hareketlere az çok işittikleri, çünkü bir takım çalışmalar yapılıyor. Osmanlı'ya karşı bir müttefik hareketi var, birleşmeler var, haberciler gidip geliyor. Bunlardan haberdar olmamaları mümkün değil. Buna rağmen bütün bunlardan haberdar oldukları halde söz verdikleri zamanda Eylül ayının başına gelmeden kaleleri teslim ediyorlar. Ve Osmanlılar bu kaleleri teslim ettikten hemen akabinde Avrupa'da müttefik ordusu toparlanmaya başlıyor. Hemen anında ve büyük güçler, kuvvetler toplanıyor. İşte şimdi bu noktada, böyle bir noktada 2. Mehmet ne yaptı? Başarılı oldu mu? Olamadı mı? İş 2. Mehmet'in hemen anında ne var ortaya? Bir hadise çıkıyor 1444'te, daha saltanatının 3. 5. ayında ortaya bir büyük mesele gündeme geliyor. Bir yıl daha doğrusu.
Haçlı kuvvetleri değil mi?
Haçlı kuvvetleri, bir büyük Haçlı ordusu. Şimdi tabii bütün bu Avrupa'nın, Balkanların birleşmesine karşılık Osmanlı'da da devlet adamları bir ikilem yaşıyorlar. Aslında Fatih'in tahta çıkmasıyla beraber 2. Mehmet'in bu başlıyor. 2. Mehmet yanında Manisa'da etrafında bulunan bir de onun devşirme grubu devlet adamları var. Zaunos Paşa, Şahabettin Paşa gibi. Bunlar devşirmedir. Ve bunlar 2. Mehmet'in hemen etrafındalar. Çandarlı'nın sözünden, Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın sözünden bunların sözü daha çok geçiyor. Ve 2. Mehmet'in bir ideali var, İstanbul. Ki onu Akşemseddin'in, Molla Hüsrev'in, Akbıyık Sultan'ın böyle bir idealle yetiştirdikleri ifade edilir. Hatta 12 yaşında tahta çıktığında, 13 yaşındayken onun İstanbul fethini düşündüğü ifade ediliyor. Ve bu sebeple Çandarlı Halil Paşa'nın huzuru kaçıyor. Şayet böyle bir hadise olursa yapılan anlaşmalar bozulacak ve Avrupa'dan yeniden Osmanlı üzerine büyük akınlar, Haçlı akınları olacak. Zaten zor sağlamış. Şimdi burada Çandarlı'nın da bir hakkını yememek lazım. Çünkü Çandarlı 2. Murat devrinin sıkıntılarını en iyi yaşayan bir devlet adamı. Bu hadiseleri yaşamış, Segedin sulhünü zorlukla kurabilmiş, anlaşmanın birdenbire bozulmasını istemiyor. Ve bir noktada belki 2. Murat Han, 2. Mehmet'in hareketlerini dizginlemek için de onu orada bırakmış olmalı. Belki Çandarlı'yı da alıp götürürdü. Tamamen 2. Mehmet'i ve çevresini saltanata oturtmuş olurdu. Evet. Yani bu noktada bir sibop görevi yapıyor Çandarlı Halil Paşa. Ve 2. Mehmet'i bir takım fevri hareketlerden uzak tutmak istiyor. Bunu da bu noktada da Çandarlı'ya hak vermek lazım diye düşünüyorum.
Evet.
Ve tabii Varna gündeme gelince bu ordular toplanıp Osmanlı ülkesine doğru yürüme hadisesi başlayınca, ortaya çıkınca, işte Çandarlı burada bana göre yanlış olan ilk adımı atıyor. Ve diyor ki başımızda tecrübeli bir devlet adamının bulunması lazım. Yani 2. Murat yeniden tahta çıkmalı, 2. Mehmet çekilmeli. İşte bu noktayı şimdi... Neden 2. Mehmet'i başarısız oldu derler? İlk bu saltanat yılını 2. Mehmet'i başarısız olarak gösterirler. Neden? Evet. Çünkü saltanatı işte 2 sene kaldı. Ondan sonra babasına devretmek zorunda kaldı. Çekildi. Bunu başarısızlığına hamlederler. Aslında olayları iyi değerlendirilirse burada pek başarısızlık diye bir şey söz konusu değildir. Başarısızlık, yani savaşa girersin, kaybedersin. Devlet içerisinde, yönetimde zafiyetler gösterirsin, karışıklıklar çıkar. Bundan kaybedersin. Aslında işte bu hadise 2. Çandarlı Halil Paşa'nın 2. Mehmet'in yanında değil de babasını saltanata geçirmek istemesiyle başlamıştır. 2. Mehmet'i tahttan indiren hadise. Şimdi şu da denebilir. Yani karşılıkları, şeyleri de söylüyorum. Şayet Çandarlı 2. Murat'ı getirmemiş olsaydı Osmanlı ordusu Varna'da kazanabilir miydi? Başta 2. Murat değil de 2. Mehmet olsaydı. Zaunos Paşalar, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa olsaydı. Acaba ne olurdu?
Evet.
Ya bu da gündeme gelebilir. Çandarlı bu noktada eğer bozulmuş olsaydı, diyelim ki 2. Murat gelmedi, 2. Mehmet gitti, Varna'da bozuldu. O zaman biz Çandarlı'yı büyük devlet adamı yapardık, ileri görüşlü yapardık. 2. Mehmet'i de onu dinlemediği için tenkit ederdik.
bazen yorumlar genelde sonuca göre de değişir değil mi? Yani
evet.
Böyle bir hadise de var. Şimdi bu noktada da doğrudan şey yapmamak lazım. Ancak devlet adamının vazifesi devlet başkanının yanında olmaktır. Şimdi burada 2. Mehmet'i ben şu noktada Çandarlı'yı haksız bulup 2. Mehmet'i şu noktada haklı buluyorum. Neden? Hani bana göre dedim çünkü haksız dedim. O zaman diyeceksiniz ki hocam ya niye haksız? 2. Mehmet'in muazzam bir sözü var Fehim Bey.
Evet.
Muazzam. Bunu kendisine söyledikleri zaman onun tahttan çekilip babasının gelmesini söyledikleri zaman bir söz söylüyor. Diyor ki önce düşünmeli, sonra işlemeli prensibine göre hareket etmek gerekmez miydi?
Kaç yaşındaydı?
13 yaşında.
13 yaşında bir çocuk.
Önce düşünmeli, sonra işlemeli. Yani siz, babam ve siz, devlet adamı sizsiniz burada. Beni tahta çıkartırken bunu hiç mi düşünmediniz? Devlet işleri önce düşünülür, sonra işlenir. Düşmanın geleceğini düşünmediniz mi? Anlaşmanın bozulacağını hiç mi düşünmediniz? Bu çocuk oyuncağı mı saltanat işi? Düşman gitti, anlaşma yapıldı, gel. Düşman geliyor, git. Düşman gitti, gel. Çocuk oyuncağı mıdır bu? Devlet işi çocuk oyuncağı mıdır? Yani yılların tecrübeli, 13 yıldır, yaklaşık 10 yıldır sadaret mevkiinde bulunan Çandarlı Halil Paşa'ya muazzam bir cevaptır. Ama bunu 13 yaşında bir genç söylüyor. Osmanlı padişahlarının buradaki ileri görüşlülüğünü, yani gençlerin özellikle eğitimlerinin son derece iyi verildiğini, iyi yetiştirildiğini, 10 yaşında 12 yaşında bir çocuk dahi olsa, evet tecrübesi yoktur ama ilim bakımından gerçek manada yetiştirilmiş olduğunu anlamak gerekir. Bilmek gerekir. Ben bu sözü muazzam bir söz olarak devlet idaresi, yani bütün işlerinde insanın bir hususiyettir. Bir iş yapacaksın. Önce düşün sonra işle. Yani düşün, düşünmek aynı zamanda istişare etmektir. Tartışmaktır. Değerlendirmektir. Yorumlamaktır. Karar verdikten sonra geri dönülmez. Siz bir karar verdiniz, beni oturttunuz, sonra geri dönüyorsun. Değil mi? Yani bunun üzerinde bir kitap yazarsın bu sözün üzerinde.
Evet.
Yazılabilir. İkinci Mehmet'in bu kısa, öz, net, açık bir şekilde yansıtması muazzam bir cevap. Ancak şimdi bu artık ortaya çıktı. Ne çıktı ortaya? Şimdi ikilik çıktı. Yani sen sözü söylediğin an bitiyorsun aslında.
Evet.
Yani ne baban gelsin. Artık bu ortaya çıktığı an bir felakettir. Yani biz babasını çağırdık da gelmedi. Bak ben babanı çağırdım, sen en netameli bir dönem. Yanında olacak yerde sen gelmedi. İşte burada ikilik ortaya çıkar. Genç padişah bunu da biliyor. Çocuk padişah diyelim hatta.
Evet.
Bunun da sıkıntılarını biliyor. Ve sırf bu ortaya çıktığı için babasını çağırmak zorunda kalıyor. İstemese çağırmaz. Padişahın kim olduğunu bilmiyor musun der. İstemezse Çandarlı'yı o anda görevden alır, hemen babasının yanına postalar. Ne olur bilemem. Ama yapar bunlara.
Yetkisi var.
Yani ikinci Mehmet bu noktada muazzam bir ileri görüşlülük, ikiliğin bir devlet için getireceği sıkıntıları biliyor ve babasına gel diyor. Aslında ikinci Mehmet'in bunlar büyük başarılarıdır, artılarıdır. Yani başarısızlık değil, artı olabilecek şeylerdir. O noktada da meşhur bir şey var biliyorsunuz. Yani babasına hitabı var. Evet. Bu bizim tarih kitaplarımıza geçmiş çok önemli bir sözdür. Bugün sevgili TGRT FM dinleyicileri de bilirler belki çoğu. Bunun da olmadığı, böyle bir sözün olmadığı diye de bazı ifadeler vardır. İkinci Mehmet'in babası Murat Han'a, eğer padişah bensem, padişah sensen gel ordunun başına. Bensem emrediyorum, yine gel orduların başına. Şimdi bu sözü ikinci Mehmet neden söylemek kaldı? İkinci Murat Han aslında sözüne sadık. Kendisine Çandarlı Halil Paşa adamı gönderdiği zaman hayır gelmiyorum, başınızda beyiniz var, gidin ve savaşın diye reddetmiştir. Yani başınızda beyiniz var, beyinizin yanında olun ve savaşınızı yapın diye kesin bir dille reddetmiştir. Oysa ikinci Mehmet'in gönderdiği devlet adamı ikinci Murat Han reddettiği zaman, eğer beyimiz, eğer sen padişah isen gel orduların başına. Eğer devletin başına gel. Eğer padişah beyimiz ise o zaman emrediyor, orduların başına geç. Şimdi burada aslında bir serzeniş de var. Ve bunu muhtemelen 2. Mehmet yaptırıyor. Bu sözü söylettiriyor. Eğer padişah isen sözünde seni hala merkezde padişah bilenler var. Yani yanıma bıraktığın adamlar seni padişah, beni değil, seni padişah olarak biliyorlar. Değil mi? Yani evet. Burada bir söz var. Padişah sen isen. Yoksa bu sözü söylemesine gerek var mıydı?
Yani
yoktu. Durup dururken böyle bir sözü söylemesine gerek yok. Seni padişah bilenler var. Doğru mu? Doğru. Çandarlı aynı bakış içerisinde bulunuyor. Eğer padişah isen gel devletin başına geç. Hayır, padişah beyimiz ise o zaman emrediyor, orduların başına geç. Bu cevap 2. Murat Han'ı çok memnun ediyor. Ve zaten çekilebileceği, kaçabileceği bir noktada yok. Bu sözün üzerine artık söyleyebileceği herhangi bir söz yok. Ve geliyor, orduların başına geçiyor. İşte buradan da bizim anlayacağımız hususiyet şu, Fehim Bey. 2. Murat Han oğlunu padişah olarak biliyor. Ve sadece onun komutanı sıfatıyla Varna Savaşı'na çıkıyor. 2. Mehmet'in komutanı sıfatıyla Varna Savaşı'na çıkıyor ve katılıyor. Bu çok gerçekten önemli bir hadise. Aslında 2. Mehmet biraz da atak. Babası geldiği zaman Çandarlı'ya rica ediyor. Diyor ki babam Edirne'de otursun, ben gideyim.
Savaşa.
Savaşa. Babam Edirne'de otursun. Tabii burada şu olabilir. Devlet adamlarının bu kendisi hakkındaki düşüncelerini yanıltmak, kendisini göstermek, siyasetini, kudretini, atılganlığını o meydanda da göstermek isteyebilir. Bu onların muazzam yetişmelerinin bir aynı zamanda simgesidir, göstergesidir. Son derece önemli. Bunu isteyebilmesi 13 yaşındaki bir kimsenin. Çandarlı bunu 2. Murat'a söylediğinde 2. Murat çok sinirleniyor. Yani Çandarlı'yı sen mi sevk ediyorsun böyle diye. Kendisi gelmiş yani. Tabii onda da genç çocuğunu belki de böyle bir şeyin içerisine doğrudan sürmemek yatabilir. Çünkü karşıda Can Hunyat gibi 2. Murat'ın çok iyi tanıdığı, bildiği birisi var. Ki Can Hunyat'la daha sonra Fatih Sultan Mehmet de Belgrad'da karşılaşacak.
Evet.
Belgrad'da ve Belgrad'ı düşüremeyecek. Ama Can Hunyat ölecek o savaşta.
Evet.
Ve o öldüğü zaman Macar'ın canı gitti. Yani can. Artık Macar'da can kalmadı diyecektir Fatih. Macar'ın canı diye görecektir Can Hunyat'ı. Can. Fatih'in böyle kelime oyunları çoktur. Hani hocasına bir gün diyor ki bu Yunanlara niye Yunan demişler. Ne diyeceklerdi diyor. Yunmayan demeleri lazım diyor.
Ne demek?
Çünkü yunmak yıkanmaktır. Evet. Hiç yıkanmıyor. Çok pis kokuyorlar falan diye öyle bir ifadesi var. Sonra diyor bu Avrupalılar neden kral demişler diyor hükümdarlarına. Biliyorum, o da neden diyor. Evet, onlar diyor kral demişler, ben de kırıyorum ülkelerini alıyorum. Kır ve al. İkinci Mehmet'in böyle değişik kelimeler üzerindeki fikirleri vardır, sözleri vardır, yorumları vardır. Macar'ın canı gitti artık Macar'da can kalmadı diye. Can Hunyat ve etrafında insanlardan bir moral kuvveti, moral takviyesi, moral gücü, herkesin toplanabildiği, daha bir güçle eskiden korkarak gelirken bu defa sanki galip gelecek gücüyle geliyorlar. Böyle bir durum. İşte Varna'da 2. Mehmet adına savaşa katılıyor. Babası 2. Murat Han ve Haçlıları çok büyük bir bozguna uğratıyor. Bu büyük bir bozgundur. Bundan sonra bütün fetihnameler, zafernameler, özellikle devlet diğer Müslüman ülkelere gönderilen fetihnamelerin hepsi 2. Mehmet adına yazılmıştır ki bu 2. Murad'ın oğlunu padişah bildiğinin, oğlu adına hareket ettiğinin, oğlunun komutanı olduğunun bir işaretidir. Bir sözüdür, bir belgesidir, değerlendirmesidir. Ve buradan bu savaşın akabinde savaşı onun kazandığını ifade eden bu nameleri yazdırıp kendisi yeniden Manisa'ya dönecektir. Yani 2. Murat oğlu adına buradadır. Fakat iş burada kalmaz. İş burada kalmaz ve iş yeniden içeride bir mücadelenin başlamasına, ki işte bu noktada Çandarlı'nın hareketlerini bu sebeple tasvip etmiyorum dedim. Çandarlı burada bekliyordu ki 2. Murat Han gelecek, savaştan sonra da Mehmet'i Manisa'ya gönderecek, kendi tahtta oturacak. Beklediği olmuyor. Beklediği olmayınca Çandarlı yeni senaryoların içerisine giriyor. Herhalde bunlara, bilmiyorum, girmemize vakit var mı biraz?
Vakit biraz dar hocam. Son dakikalara geliyoruz.
Evet.
Onu inşallah önümüzdeki hafta gireceğiz. Zor tabii gerçekten.
Evet, yani 2. Mehmet'in tahta çıktığından itibaren içeride bir mücadele, içeride bir grup mücadelesi. Biz buna hükümetler, yani iki hükümet, bir 2. Murad'ın çevresindeki devlet adamları, onun yanında tecrübeli, devlet merkezine hakim, yıllardır ordunun başında olan bir Çandarlı, iki Fatih'le beraber, Fatih'le, 2. Mehmet'le beraber merkeze gelmiş yeni bir hükümet, yeni bir kadro. İşte bu iki kadro çatışmaya başladı. Yani burada sıkıntı 2. Murat Han'ın çekilmesiyle beraber ortaya çıkan, bu Osmanlı tarihinde pek yaşanmış sıkıntı değildir. 2. Murat Han bir taraftan kendi yanındaki devlet adamlarıyla 2. Mehmet'i çevreliyor. Bir de 2. Mehmet'in kendi adamları, onu yetiştiren bir grup var. Şayet 2. Murat Han vefat etmiş de 2. Mehmet saltanata geçmiş olsaydı herkes 2. Mehmet'e bağlı olacaktı. Fakat o burada, diğeri orada. İşte bir ikilik, değil mi? Yani evet. Bir farklılık, bir mücadele. Aslında 2. Mehmet'in burada mücadeleye girmemesi, onlarla kapışmaması, tartışmaması büyük bir ileri görüşlülük eseridir. Birlikteliği bozmaması kendisinin birlikteliğe verdiği önemin ifadesidir.
Birliğin önemi burada anlaşılıyor.
Anlaşılıyor. Ya, o sebeple eğer birliğin bozulmasını isteseydi, birlik duygusu, ki Osmanlı'da son derece önemlidir, bu işte kardeş katline götüren bir mesele Osmanlılara, ölüm hadisesine 2. Mehmet babasını mı öldürttürecek? Ya böyle bir nokta mı düşünülebilir?
Evet.
Babanın olan bir hususiyeti, 13 yaşındaki bir çocuğun böyle bir noktaya da gitmesi mümkün değil. Ve dolayısıyla ancak 2. Mehmet kendi çekilmekle, kendi yerine göre babasını davet etmekle bu sıkıntıların önünü almış oluyor ki, bana göre daha 13 yaşındayken 25 yaşındaki, 30 yaşındaki bir gencin göstereceği siyaseti gösteriyor. Uygulamayı gösteriyor. Son derece yerinde kararlar alıyor.
Evet. Kişiliğinin, şahsiyetinin ne kadar gelişmiş.
Gelişmiş olduğu,
eğitimin ne kadar kuvvetli olduğu anlaşılıyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ediyorum ve sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Evet.
İnşallah haftaya buluşmak üzere.
İnşallah.
Diyoruz.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Bir Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımdan Muhittin Sami Aygüngöl sesimizi ulaştırdı ve ben Deniz Fehim Harmanış'a sundum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.